Ayrım 6. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 58. Bölüm 4. Area gölü üzerinde küçük bir uçak fırtınanın göbeğine doğru yol aldı. Kabin oldukça sıcaktı ama Nick Geraci bundan hoşlanıyordu. Diğerleri ise inanılmaz derecede terliyordu. Korumalar sıcaktan yakınmaya başlamıştı. Sert adamlar. Bir zamanlar o da onlardan birisiydi. Onu büyük sessiz öküz olarak çağırırlardı. Hem güvenilir hem de her işte kullanılabilir birisiydi. Uçağı kimin kullandığını gerçek anlamda bilmeyen ipek gömlekli adamlardan birisi olan turuncu renkteydi. Frank Falcone fırtınanın arkamızda kaldığını düşünüyordum dedi. Bir denizci olan Tony Molinari çok isabetli konuştun dedi. Barzini, Tattaglia ve Corleone ailelerinin başlarındaki adamların çarpışmaları, FBI'ın yerel ofisleri de dahil olmak üzere her ne kadar kurum yöneticisi büyük olasılıkla Corleone'lerden bir baskıyla karşılaştığı için mafya diye bir şeyin efsane olduğunu söylemeye devam etse de her yerdeki yasa uygulama birimlerinin ilgisini çekmişti. Çoğu yaz olduğu gibi köşedeki bar tefecileri de dahil her şeyi iptal etmek zorunda kalmışlardı. New York'taki diğer iki don, Ottilio, sütçü aslan Cuneo ve Anthony, siyah Tony Stracci yapılan ateşkesin farkındaydı. Bu savaşın sonu anlamına mı geliyordu kimse bilmiyordu. Falcone, pardon ama ben gerçek fırtınadan bahsetmiştim dedi. Dışarıdaki fırtınadan, şu lanet fırtınadan. Molinari kafasını salladı. Bu bir şaka değil dostum. Şimdi suratları normalden çok daha beyaz görünen korumalar uçağın tabanına bakıyorlardı. Geraci gölün etkisi dedi. Bunun olma sebebi suyla havanın arasındaki sıcaklık farkının çok yüksek olması. Ses tonunu tıpkı bir filmde seyrettiği bir pilotun ses tonuna benzetmeye çalıştı. Sıkı birer yumruk yaptığı avuçlarını gevşetti. İşte fırtınaların olabilecek her yönden gelmesini sağlayan şey bu. Her şey zaman geçtikçe daha da ilginçleşiyor, öyle değil mi? Molinari Geraci'nin omzuna elini koydu. Teşekkürler bay, lanet olası bilim adamı. Geraci, rica ederim bayım dedi. Falcone, Chicago'daki en üst düzey bağlantı görevlilerinden biriydi. Politikacıları, yargıçları, polisleri satın alıyordu ve şimdi Los Angeles'ta kendi işini yürütüyordu. Molinari'nin San Francisco'daki limanda 4 yıldızlı bir restoranı ve tabii ki istediği her şeyden bir miktar vardı. Michael'ın Geraci ile yaptığı kısa görüşmeye bakılırsa Falcone ve Molinari her zaman kendi farklılıklarını yaratmışlardı. Özellikle de söz New York ailelerine geldiğinde. Falcone onları züppe tavırlı, Molinari de pervasız, acımasız ve vahşi bulunuyordu. Molinari ayrıca Falcone'nin hiçbir zaman paylaşmadığı bir şekilde merhum Vito Corleone'ye karşı kişisel bir bağlılık hissediyordu. Fakat son birkaç yıl içerisinde her iki batı yakası donu da özellikle Filipinler ve Meksika'dan yapılan uyuşturucu ihracat ve dağıtımının organizasyonu sırasında açık göz olma ve etkin sadakat yönünde ilerleme kaydetmişlerdi. Bu Michael'ın dile getirme gereksinimi bile duymadan Geraci'yi onlarla buluşması için gönderme sebeplerinden bir diğeriydi. Michael Corleone ailesinin başına geçene kadar bu iki adam Amerika'nın en yeni donlarıydı. Falcone, O'Malley öyle mi dedi? Geraci daha uygun bir ortam bulmak amacıyla uçağın burnunu fırtınaya sebep olan bulutun tepesine doğru dikti. Falcone'nin ne demek istediğini biliyordu. Pilot lisansının üzerindeki isimden bahsediyordu. Uçuş o kadar çetin geçiyordu ki Falcone Geraci'nin kendisine karşılık vermemesini kabullendi. Bu gözle görülebilir bir şey değildi. Beyinde hissedilebiliyordu. Michael'ın önceden tahmin ettiği gibi Falcone geniş omuzlu sarı saçlı Sicilyalı'ya bu İrlandalı ismini yakıştırmıştı. Doğal olarak Cleveland operasyonunda görev aldığını tahmin ettiği bir adam ve karşısında gördüğü de bir İrlandalıydı. Neden olmasın? Cleveland o kadar çok Yahudi, İrlandalı ve Zenci ile bir arada çalışmıştı ki bu işe karışan herkes ilgili operasyonu karışım olarak adlandırmıştı. Dışarıda kalanlar ise Don'u yani Vincent Forlenza'yı Yahudi olarak tanıyorlardı. Bu ihtiyaç duyulan bir kandırmacaydı. Rattlesnake adası kolayca ulaşılabilecek bir yer değildi. Falcone Corleone'lere ait olan bir uçakla oraya inemeyebilirdi. Don Forlenza da evlilik törenine gelmeyi istemişti fakat sağlığı bunu engellemişti. Uçak sonunda bulutların üzerine çıktı. Adamlar gözleri kör eden güneş ışığı ile çepeçevre sarıldı. Falcone, peki O'Malley dedi, sen Cleveland'dansın öyle mi? Evet bayım, doğma büyüme. Aldatıcı ama doğru. Sanıyorum DiMaggio ve Yanks takımı bu yıl Indians'a karşı pek fazla varlık gösteremediler. Gerçi gelecek sene sizi mahvedeceğiz dedi. Molinari DiMaggio'yu San Francisco Seals'ta oynarken seyrettiği ve o günlerde adamın diğerleri arasında nasıl ilahlaştığı üzerine konuşmaya başladı. Molinari onu takip eden yıllar içerisinde birkaç kez Seals maçlarına gitmiş ama hiç DiMaggio'nun oynadığı o maç gibisini görmemişti. İnsanların İtalyanlar hakkında hep bazı fikirleri vardır. Öyle değil mi O'Malley? Ne tür fikirlerden bahsettiğinizden pek emin değilim bayım. Falcone, kendimize bir casa sangue aldık dedi. Her ne kadar bu kelimenin ne anlama geldiğini tam olarak biliyor olsa da Geraci anlayamadım diye sordu. Falcone'nin koruması zeki herif diye karşılık verdi. Geraci Three Stooges'dan gelen bir kişi edasıyla akıllı adam demek istedin herhalde dedi. Molinari ve iki koruma güldü. Molinari bu harikaydı işte dedi. Geraci mükemmel bir kehkehkeh türü gülüşle ona karşılık verdi. Bu da Falcone dışında herkesi eğlendirdi. Konuşma zorlu uçuş ve Geraci'nin pilot lisansındaki ismiyle sınırlı kalarak çeşitli aralıklarda devam etti. Bir süre restoranlar ve o gece Fontaine'i görmek için Vegas'a gitmek yerine katılmayı planladıkları Cleveland silah deposundaki unvan savaşı üzerine konuştular. Her ikisinin de kısmen komik buldukları için hoşlandıkları The Untouchables'dan da bahsettiler. Geraci bu programı radyodan dinlemiş ve katılan basmakalıp polisler spagetti höpürdetmeleri, kana susamış İtalyanlar yüzünden rahatsızlık duymuştu. Fakat televizyon gösterilerine hiç denk gelmemişti. Geraci bir okurdu. Hiçbir zaman televizyon almayacağına dair kendi kendisine yemin etmişti. Ama geçen sene Charlotte ve kızlar onu bu konuda alaşağı etmişlerdi. Geraci'nin tanıdığı birisi, Geraci'nin her zaman tanıdığı birisi ya da bir adamı olurdu, bir gün kapının önüne bir kamyonla yaklaşmış ve iki kişi o güne kadar üretilmiş olan en büyük televizyonu eve taşımıştı. Çok geçmeden Charlotte yemek servisini televizyon önünde yapmaya başlamıştı. Pazar günleri TV akşam yemeği gecesi halini almıştı. Geraci annesinin o günleri görecek kadar uzun süre hayatta kalmadığına memnundu. Geraci televizyonu sokağa atabilmeyi çok isterdi. Fakat bunun hemen ardından birisinin onun savaş yaralarını sarması gerekirdi. Bir hafta sonra Geraci'nin tanıdığı bir müteahhit Queens'te inşa etmekte oldukları park alanında çalışan ekibini getirmiş, Geraci'nin yere gömülü yüzme havuzunun hemen arkasındaki böğürtlen çalılarının arkasını kazmaya başlamıştı. Bundan birkaç hafta sonra orada Geraci'ye ait küçük bir ev yapılmıştı. Onun mağarası. Sesten ve o lanet olası televizyonda spor dışında bir şey seyrettiği zaman hissettiği zombi hissinden sıyrıldığı bir sığınak. Geraci uçağın burnunu aşağıdaki bulutlara doğru indirdi. Alçalmaya başlıyoruz. Uçak sallanmaya başladı. Yolcular her kirişi, her civatayı, her somunu, her perçini gözden geçiriyordu. Sanki hepsinin birden bir anda dağılacağından korkuyor gibilerdi. Geraci gözlerinden ve hislerinden çok önündeki cihazlara güvenmeye karar verdi. Sakin bir şekilde soluk aldı. Kısa bir süre sonra gölün bok rengi yüzeyi göründü. Molinari işaret ederek Rattlesnake Adası dedi, öyle değil mi? Geraci tekrar o pilotun sesini taklit ederek evet dedi. Falcone, o şeyin üzerine mi ineceğiz dedi. O lanet incecik kara parçası şeridine mi? Ada sadece 20 küsur hektar kadardı. New York Central Park'ın 15'te biri ve havadan bu alanın büyük çoğunluğunun golf sahalarıyla kaplı olduğu, oldukça küçük bir iniş pisti bulunduğu görülüyordu. Rattlesnake Adası'ndan kuzeye doğru uzun bir liman uzanıyordu. Öyle ki sanki Kanada sularına kadar giriyor gibiydi ve tabii ki yasak uygulaması süresince burası çok işe yaramıştı. Özel mülkiyet altında olan ada Birleşmiş Milletler sınırına o kadar yakındı ki orada adaya has posta pulları kullanılıyordu. Gerçi her ne kadar bundan emin olamasa da aslında alan buradan göründüğünden daha büyük dedi. Adaya daha önceden hiç iniş yapmamış olması bir yana, her ne kadar tüm kullanım haklarıyla birlikte adanın sahibi onun vaftiz babası olsa da Gerçi oraya daha önce uğramamıştı bir de. Molinari Falcone'nin eline vurdu. Rahatlı arkadaşım dedi. Falcone kafasını sallayarak onayladı, yerine iyice yerleşerek arkasına dayandı ve bardağındaki son kahve damlalarını bitirmeye çalıştı. Yere değmelerine çok az bir zaman kala uçak sanki dev bir elle gökyüzüne fırlatılırmış gibi hava akımına yakalandı. Ardından göl yüzeyine doğru savruldular. Gerçi dalgaların köpüklerini görebiliyordu. Levyeyi çekti, kontrolü aldı, kanatları dengeledi, kıyıdan tekrar havalandı. Gerçi levyeyi bırakmadan tamam dedi, bir kez daha deneyelim. Molinari Gerçi'den sadece birkaç yaş büyük olmasına rağmen tanrım çocuk dedi. Gerçi 23. duayı Latince mırıldandı. Duanın şeytandan korkma kısmına geldiğinde benim yanımda ol kısmı yerine bu dünyadaki en lanet herif olduğum için başaracağım dedi. Falcone güldü, bunu Latince hiç duymamıştım. Molinari Latince biliyor musun diye sordu. Falcone rahiplik eğitimi almıştım dedi. Evet, bir hafta kadar. Pilotun dikkatini dağıtma Frank. Gerçi paş parmağını kaldırarak zafer işareti yaptı. Sakin bir hava aralığı yakaladı. İkinci iniş denemesi başarıyla tamamlanmıştı. İnmişlerdi fakat bu sefer de korumalardan biri kusuyordu. Gerçi kusmuğun kokusunu aldı ve bunun içinde yarattığı öğürme hissini bastırdı. Ardından diğer koruma kendi üzerine kustu. Biraz sonra sarı yağmurluk giyinmiş adamlar onları karşılamak için pistin ucunda belirdi. Gerçi pencereden temiz hava alıp ciğerlerine çekti, yolcular dışarı çıktılar. Adamlar onlara şemsiye açtı, tekerlerin arkasına takoz koydular, kanatları bağladılar ve birisi dışında diğerleri tüm bavulları aldılar. Kırmızı koltuklarla donatılmış ve beyaz atlarla çekilen büyük siyah bir araba kıyıda onları bekliyordu. Onları alıp yaklaşık 100 metre sürecek bir mesafeye yukarı doğru taşıyacaklardı. Gerçi donların ve kusmuğa bulanmış adamlarının arabaya binmek için koşuşturmalarını izledi. Hepsi faytona bindiklerinde kendi valizini yokuş yukarı tek başına taşıdı. Kiler kapısını açtı ve merdivenlerden aşağı doğru inerek gözden kayboldu. Burası bir zamanlar büyük bir kumarhaneydi. Sahneyi ve örümcek ağlarıyla kaplanmış barı geçip soyunma odalarına daldı. Işığı açtı. Arka duvar Brooklyn'deki otomobil garajlarındakilere benzer türden sürgülü bir çelik kapıdan oluşmaktaydı. Bunu görmezden geldiğinizde oda tıpkı Vegas'taki konforlu suitlere benziyordu. İçeride normal ölçülerden daha büyük bir yatak vardı. Etraf kırmızı kadifeyle kaplıydı. Banyo küveti ayarlanabiliyordu. Çelik kapının arkasında konserve yiyecekler, gaz maskeleri, oksijen tüpleri, jeneratörler, bir su arıtma tesisi, bir radyo ve bir banka kasası bulunan diğer bir oda yer alıyordu. Hemen altında kayanın içine yerleştirilmiş büyük bir yakıt tankı ve büyük olasılıkla başka odalar ve farklı malzemeler yer alıyordu. Don Forlane zahir ihtimale karşı eğer eyalet polisi bir komplo hazırlarsa, yabancı adamlar onu öldürmeye gelirlerse, eğer Ruslar bomba atarlarsa burada yıllarca saklanabilmişti. Forlane Cleveland'ın yakınındaki gölün altında yer alan tuz madenini işleten sendikayı kontrol ediyordu. Söylentilere bakılırsa orada çalışanlar gece gündüz Rattlesnake Adası'na ya da Rattlesnake Adası'ndan tünel kazmak dışında başka bir iş yapmıyorlardı. Gerçi gülmek zorunda kaldı. Onun gibi bir çocuk, bir kamyon şoförünün oğlu, normal insanların adını bile işitmeyecekleri türden bir yerde dikiliyordu. Para dolu çantayı diğer odaya taşıdı, valizi kasanın önüne bıraktı. Orada çantaya bakarak bir süre dikildi. Para bir aldanma, bir hayaldi. Çantanın derisi içindeki binlerce küçük banknottan daha yüksek bir değer taşıyordu. Para hükümet tarafından tanzim edilen binlerce işaretten daha öte bir şey değildi ve sokaklarda olanların yüzde birini dahi saklayamayacak bir şeydi. Dünyadaki en mükemmel meslek, hükümet istediği kadar parayı piyasaya sürer ve bunların tekrar toplanmamaları için yasaları çıkartır. Geraci'nin anladığı kadarıyla bu kağıt tomarları hem Corleone'lerin hem de Forlenza'nın ortaklığının bulunduğu bir Las Vegas kumarhanesinin bir aylık kazancını simgeliyordu. Çanta ise Don Forlenza'nın misafirperverliğine ve etkisine istinaden gönderilen kayda değer bir hediyeydi. Bu para yığınları yüzlerce adamın çabalarını simgeliyordu. Don Forlenza'nın hiç düşünmeden kabul edeceği değersiz kağıtlardı, sadece bir işaret. Babası olsa Minchio Nagine derdi. Çok fazla düşünüyorsun. Fredo pencereyi indirdi ve gümrük memuruna sürücü ehliyetini uzattı. Beyan edilecek bir şeyim yok. Bunlar portakal mı? Neler portakal mı? Arka koltuktakiler, şurada yerde duranlar. İşte gerçekten de oradaydılar. Bir file Van Arsdale portakalı. Bunlar ona ait değildi. Eğer dünya üzerinde geriye kalan son yiyecek parçası da olsa Fredo portakal yemezdi. Bayım, aracınızı şuradaki şeride çekebilir misiniz lütfen? Hemen beyaz üniformalı adamın yanındakine. Portakalları alabilirsiniz. Yiyin atın, ne yapacağınız umurumda bile değil. Onlar benim değil. Babası Fredo'nun onun vurulduğunu gördüğü gün portakal alıyordu. Mermilerden biri yaşlı adamın midesine doğru giderken portakallardan tekini parçalamıştı. O günden aklında kalan birçok şey donuk ve belirsizdi. Fredo silahını beceriksizce elinden düşürdüğünü hatırladı. Tek bir mermiyle dahi kolayca yıkılabilecek kadar korumasız olan Fredo'yu vurmadan kaçan adamların 9. caddede yok oluşlarını seyrettiğini hatırladı. O portakalı anımsadı. Babasının ölüp ölmediğini anlamaya çalıştığını hatırlamıyordu. Sadece ağlayarak kaldırıma çöküvermişti. Bu pozunu yakalayan bir fotoğrafçıya da birçok ödül kazandırmıştı. Onların orada olduklarını unutmuştum bile. Bay Frederick, görevli Fredo'nun ehliyetini inceliyordu. Belge sahte bir isme düzenlenmişti. Carl Frederick. Ama diğer yandan da gerçekti. Nevada Motorlu Araçlar Kurumu'ndan alınmıştı. Bu sabah ne kadar içtiniz? Fredo kafasını salladı. Şuraya öyle mi? Şu adamın yanına mı? Evet bayım, lütfen. Detroit polisleri gibi giyinmiş olan iki adam beyaz elbiseler içindeki adama yaklaşıyordu. Fredo dönüp arka koltuğa uzandı, sarı gömleği kaptı ve viski şişesinin üzerine örtecek şekilde o tarafa fırlattı. Beyaz giysili adam ondan arabadan uzaklaşmasını istedi. Bu öyle ya da böyle erkek kardeşi Sonny'nin başına gelenlere benziyordu. Eğer bir tuzaksa ve bu adamlar onu öldürmek için oradalarsa, sahip olduğu tek seçenek koltuğun altına uzanmak, hemen şimdi silahını almak ve arabadan ateş ederek dışarı fırlamaktı. Ama ya gerçekten tek amaçları kontrol etmekse? Eğer öyleyse bir ya da iki polisi öldürdüğüyle ve belki de öldüğüyle kalacaktı. Mike böyle bir işten vaktiyle sıyrılmıştı ama. Düşün, adam bayım dedi, şimdi lütfen. Eğer bu adamlar gerçekten işlerini yapıyorlarsa ve silahı koltuğun altında bulurlarsa Fredo tutuklanırdı. Bu durumu birisi büyük olasılıkla da Zaluki çözerdi. Nasılsa silahı hemen yok etmesi imkansızdı. Fredo portakallardan birini aldı, kapıyı açtı ve yavaşça dışarı çıktı. Ani hareket yok. Portakalı beyaz elbiseli adama fırlattı ve kendisini ölüme hazırladı. Adam sadece yana doğru çekilmekle kaldı. Portakal henüz yere düşmeden polisler Fredo'yu kollarından yakaladı. ''Siz casus musunuz?'' Fredo'nun gözleri İngiliz yapımı silahları olan adamları aradı. ''Şu anda Birleşik Devletlere girmek üzeresiniz bayım, lütfen bu taraftan gelin.'' ''Fredo, bu arabayı tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Bu Bay Joe Zalucci'nin ve siz de biliyorsunuz ki o Detroit'teki en önemli iş adamlarından biridir.'' Polislerin elleri gevşedi fakat sadece birazcık. Onu yolun arkasındaki A blok gümrük binasına götürdüler. Fredo'nun kalbi göğüs kafesine değecekti neredeyse. Hala silahlı adamları görebilmek için etrafına bakınıyor, çevreden gelen sesleri dinliyordu. Birden silkinip kendisini boşa çıkartmayı ve ardından kaçmayı düşündü. Bunu tam yapmak üzereydi ki adamlar yerdeki düz bir çizgiyi işaret ederek üzerinde yürümesini istediler. Bunlar gerçek görevlilerdi. Onu öldürmeyeceklerdi. Büyük olasılıkla. Fredo, Bay Zalucci şu anda arabasını geri istiyor olmalı dedi. Polislerden biri kollarınızı dışarıda şu şekilde tutun bayım dedi. Dışarıda kelimesini o komik Kanadalı aksanıyla söylemişti. Konuşma şekli Fredo'ya çok sinir bozucu gelmişti. Fredo, casus olmadığından emin misin diye sordu. ama kendisine verilen direktiflere de uydu. Ona sorulacak olursa yürüme işini üstün bir başarıyla tamamlamıştı. Ancak bu şakacılar sonuçtan pek etkilenmiş görünmüyorlardı. Ondan alfabeyi sondan başa saymasını istediler ve o da bunu yaptı, saatine göz attı. Eğer bana isimlerinizi verirseniz dedi, eminim ki Bay Zalucci sizin emeklilik ikramiyenize ya da benzer bir şeye bağış yapmaktan memnuniyet duyacaktır. O her ne yaparsa ben de bir o kadarını yapacağım. Her iki adam da kafalarını tıpkı köpeklerin yaptıkları tarzda havaya kaldırdı. Fredo kıkırdamaya başlamıştı.
Komik bir şey mi var Bay Frederick?
Fredo kafasını olumsuz anlamda salladı. Sinirleri bozulmuştu. Yüzündeki gülümsemeyi silmeye çalıştı. Hiçbir şey komik değildi. Adamlardan birisi,
yanlış anladıysam özür dilerim bayım dedi. Bize rüşvet mi önerdiniz?
Fredo kaşlarını çattı. Kullandığım kelime bağış değil miydi?
Diğer görevli, evet kullanılan kelime buydu dedi. Sanıyorum Bob sizin bir tür bedel önerdiğinizi düşündü.
Bir polis eğer sınırda kaymak gibi bir işe atanırsa çeşitli avukatlık terimlerini kolayca öğreniyordu. Kaymak gibi iş. Ağız kenarlarının yukarı doğru tekrar kıvrılmamaları için büyük bir çaba harcadı. Kaymak gibi. Bu Vegas'taki gösteri kızlarının yarısını hamile bırakan ve geriye kalan diğer yarısının icabına bakmak amacıyla tekrar geri dönmek üzere olan Fredo Corleone için uygun değildi. Derin bir nefes aldı, gülmeyecekti. Sorun istemiyorum. Herhangi bir şeyi farz etmek de istemiyorum. Fakat... Ve işte bu aşamada da kahkahalarını bastırmak için tekrar çaba harcamak durumunda kaldı. Sınavı geçtim mi yoksa kaldım mı? Adamlar birbirlerine baktı. Beyaz giysili adam binanın köşesinden göründü. Fredo işte geliyor diye düşündü. Ama elinde Fredo'nun silahı yoktu. Bunun yerine taşıdığı ıslak parçalanmış kağıt parçasını taşıyordu. Diğer yandan da elindeki mendille onu kurutmaya çabalıyordu. Bay Frederick dedi, bunu açıklayabilir misiniz? Fredo o da ne diye sordu. Sonra birdenbire hatırladı, silahını unutmuştu. Bunu daha önce hiç görmedim. Adam yüzünü elindeki nota yaklaştırdı. Şöyle yazılmış, affet beni Fredo diye okudu. Fredo da kim? İsmi telaffuz ederken yine o garip aksanı kullanmıştı. Fredo daha fazla dayanamayıp gülmeye başladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.